الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta iki tane hadisi ele almıştık. Birincisi Muaz bin Cebel radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın sonunda selam vermeden önce bu duayı terk etme, bu duayı yap diyerek Muaz radıyallahu anhu'ya öğüt verdiği bir duadan bahsetmiştik. Onda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı öğretiyordu. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husnü ibadetik. Ey Allah'ım, beni sana, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana ibadetimin güzel bir şekilde ibadet etmede bana yardımcı ol. Beni muvaffak kıl duasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e namazın sonunda teşehhüde oturduğunda dua kısmında yapmasını öğütlediği bir hadis olduğunu söylemiştik ve bunun açıklamasını geçen hafta yaptık. İkinci olarak da Ebu Umame radıyallahu anhu'nun bize aktardığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı bir hadisten bahsetmiştik. O hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kara ayetel kursi dubra kullu salatin mektubetin." Kim farz namazların akabinde, çünkü duburu salah ibaresi bundan önce birçok hadiste geçmişti. Tafsilatı yapmıştık. Dedi ki eğer hadisin içindeki, metnindeki ibare zikre delalet ediyorsa buradaki duburu salah namazın sonunda akabinde manasına geliyor. Eğer dua içeriyor ise o zaman namazın içinde, son kısmında, teşehhütte oturduğumuzda ettehiyyatı okuyup salli bari okuduktan sonraki o dua kısmında okunacağını söyledik. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi farz namazların akabinde, farz namazı bitirdikten sonra kim ayetel kursiyi okur ise diyor lem yemna'hu min dukulil cenneti illel mevt. Onun diyor cennete girmesine mani olan sadece diyor ölümdür. Yani öldüğü zaman o insan ne yapar? Cennete girer. Onu cennete girmekten mani kılan şey ne? Ölümdür. O yüzden demiştik ki geçen hafta da bunu söylerken Ayetel Kursi'nin önemine delalet eden bir hadis-i şerif. Her kim de farz namazların akabinde tesbihatını yaptıktan sonra Ayetel Kursi'yi okur ise, burada Tabarani'deki ziyarette İhlas Suresi ziyadesi de var. Diğer rivayetlere dönüp baktığımız zaman Felak Nas ziyadeleri olduğunu da görüyoruz. O zaman diyoruz ki sünnete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam namazından sonra Ayetel Kursi'yi bir kez okumuş. İhlas, Felak, Nas surelerini üçer kez okumuş. Hangi namazlardan sonra? Sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra. Bunun dışında kalan üç namazda. Öğle, ikindi ve yatsıdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu saydığımız sureleri, Ayetel Kürsi'yi, İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini birer kez okumuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden, farz namazların akabinde yapılacak zikirlerde ki sünnetlerinden bir sünnet olduğundan bahsetmiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Malik bin Hüveyrif radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. An Malik ibn Hüveyrif radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. Malik bin Hüveyrif radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namazınızı kılınız. Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namazınızı kılınız. Bu hadis-i şerifi bize İmam Bukhari rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam sallu emrediyor. Sallu, namaz kılın. Buradaki emir kime? Buradaki emir sahabelere. Ama diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir şey emrediyor ise aynı zamanda bu emir sahabeleri içerdiği gibi bütün Müslümanları da, İslam ümmetinin hepsini içerdiğini, kapsadığını söylüyor. Diyor ki kemâ ra'eytumûni, namaz kılın diye emrediyor. Nasıl namaz kılın? Beni namaz kılarken gördüğünüz halde. Yani ben nasıl namaz kılıyor isem sizler de benim namaz kıldığım şekilde ne yapın? Namazlarınızı eda edin diyerek sahabelerine kendisinin namaz kıldığı şekliyle namaz kılmalarını emrettiğini görüyoruz. Hadisin ravisi Malik bin Hüveyrif radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hicretin 9. yılında gidiyor. Biliyorsunuz 8. yılda Mekke fethediliyor. Mekke'nin fethinden sonra Nasr suresinde geldiği gibi insanlar bölük bölük İslam dinine ne yapmıyorlar? Girmeye başlıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 1-2 sene öncesine tekabül ediyor. Mekke fethedilmiş. Artık Arap Yarımadası Müslümanların kontrolü altında. İnsanlar bölük bölük ne yapıyorlar? İslam dinine giriyorlar. Malik bin Hüveyrif radıyallahu anh genç bir sahabe. Yanında 20 arkadaşıyla birlikte Medine'ye Müslüman olmaya geliyorlar. Çünkü dedi ki Medine'ye geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam o dönemde Medine'de. Medine'ye Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına arkadaşlarıyla birlikte 20 kişi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına geliyorlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Tebük gazvesine çıkmadan önceki bir zaman diliminde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Tebük gazvesi için Medine'de hazırlık yapıyorlar. Malik bin Hüveyrif radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında kalıyorlar. Yaklaşık olarak 20 gün Medine'de kalıyorlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaptığı fiilleri görüyorlar. Söyledikleri hadislere şahit oluyorlar. İnsanlarla arasındaki muameleye, insanlara karşı muamelesi nasıl? Kaldıkları zaman diliminde bunlara ne yapıyorlar? Dikkat ediyorlar. Ondan sonra Malik bin Hüveyrif radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında diyor 20 gün kaldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor rahmetinden, rızk sahibi oluşundan dolayı bizim diyor genç olduğumuzu da gördü. Ailemize dönmemiz için bize diyor izin verdi. Baktık ki hani 20 gün oldu. Bizler genç insanlarız. Zorluk çekiyoruz. Anladı diyor bizim bu geri dönme isteğimizi. Bize izin verdi ve diyor bize nasihatlarda bulundu. Bazı öğütlerde bulundu. Diyor ki İzhabu ila ehlikum feallimuhum ve eddibuhum. Diyor ki ailelerinize dönün. Onlara diyor burada kaldığınız zaman diliminde öğrendiğiniz şeyleri onlara öğretin ve aynı zamanda onları ne yapın? Edeplendirin. Yani İslam ahlakıyla, İslam edebiyle, adabıyla onları edeplendirin. Diyor ki اِذَا حَدَرَتِ السَّلَةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ. Eğer diyor namaz vakti girdiğinde sizden birisi sizin için ezan okusun. Namaz vakti girdiğinde düşünün bunlar kendi köyüne, kendi kasabalarına döndüğü zaman artık Müslüman olmuşlar. Namaz kılacaklar. Bir beldenin de Müslüman beldesi olduğunu biz nereden anlıyoruz? Okunan ezanlardan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere sefere çıktığında savaş için sabah namazından önce beklermiş orada. Hani buradan bir ezan sesi yükselecek mi? Yükselmeyecek mi? Eğer ezan sesi yükselirse demek ki bu topluluk ne? Müslüman bir topluluk. İslam'ını bu şekliyle ne yapıyorlar? İlan ediyorlar. Namaz vaktinin geldiğini haber veriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara diyor ki eğer namaz vakti hazır olduğunda, namaz vakti girdiğinde sizden biriniz sizin için ne yapsın? Ezan okusun diyor. Sonra bu vasiyetinin devamında diyor ki Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ve diyor beni gördüğünüz şekilde oraya döndüğünüz zaman, beldenize döndüğünüz zaman beni gördüğünüz hal üzerine ne yapın? Namazlarınızı kılın diyerek bu hadis-i şerifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğrettiğini görüyoruz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uslubuna dönüp baktığımız zaman bazı kimselere sözü ile nasihat ettiğini görüyoruz. Ondan bize aktarılan hadislere baktığımız zaman değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor ki şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Bu konuyla ilgili, namazla ilgili ilk hadis-i şerifi hatırlayın. Namazını düzgün kılmayan kimseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en son yanına geldiğinde ona ne diyor? Tekrar kıldamadan önce diyor ki öncelikle diyor düzgün bir şekilde abdest al. Ondan sonra diyor tekbir getir. Tekbir getirdikten sonra Kur'an'dan sana kolay gelen yeri oku diyor. Ondan sonra yeniden tekbir getir. Rukuya eğil. Rukuda tam mutmain olana kadar bekle. Burada Allah Resulü Aleyhisselam'ı o kimseye namazı nasıl anlatıyor? Sözlü bir şekilde anlatıyor. Değil mi? Ama bu hadis-i şerife baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam bu öğretisini sözlü değil de fiilini göstererek diyor ki benim namaz kıldığım gibi namaz kılın. Çünkü sizler benimle 20 gün burada kaldınız. Benim hangi namazı nasıl kıldığımı şahit oldunuz. Beni gördüğünüz hal üzerine ne yapın diyor? Namaz kılın. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki "Huzu anni menasikakum." Hac ibadetinizi benden alınız. Sahabeler onunla birlikte hac yaptıkları zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görüyorlardı. Müzdelife'de ne yaptı? Arafat'ta ne yaptı? Namazları nasıl cem etti? Oradan işte Müzdelife'ye gece intikal ettikten sonra ne yaptı? Akşam namazını kıldı, işte yatsıyı kıldı. İkisini cem etti. Sonra başka bir şeyle uğraşmadı, yattı. Sabah kalktığında şöyle yaptı. Yani hac ibadetini Allah Resulü Sellem ne diyor? Benden alın. Ve onun fiili de sahabeler ne yaptılar? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i hac yaparken nasıl gördü iseler o şekliyle devam ettiklerini görüyoruz. Ve yine aynı bu uslubu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra sahabelerinin de uyguladığını görüyoruz. Yine abdestle ilgili kısmı hatırlarsanız Hazreti Osman bir kap su talep ediyordu. Sonra insanların önünde ne yapıyordu Hazreti Osman? Abdest alıyordu. Ondan sonra diyordu ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de benim bu abdest aldığım gibi abdest alırken gördüm. Hazreti Osman onlara şöyle anlatabilirdi. Allah Resulü Aleyhisselam 3 kere ağzına su veriyor, 3 kere burnuna su veriyor. Yüzünü yıkıyor, kollarını dirseklerine kadar yıkıyor. Başına meshediyor, ayaklarını yıkıyordu diyebilirdi. Ama bu uslup, yani fiili olarak uslup, insanların aklında kalması için uygulanan en güzel örneklendirme teşkil eden usluptur. Yani birisi sizin önünüzde nasıl sünnete göre uygun abdest alacağını uygulamalı bir şekilde gösterir ise bunun sizin hafızanızda kalması bunu sözlü olarak dinlemenizden daha etkilidir. Değil mi? Onu belki aradan 20 sene geçer. Dersin ki ya falanca hoca işte abdest alırken dirseklerini şöyle yıkamıştı, suyu şöyle dökmüştü. Ama size burada maddeler halinde sayılsa abdestin farzı şunlar, sünnetleri bunlar. Bir gün, iki gün, üç gün geçtikten sonra bunları ya karıştırabilir ya da unutabilirsiniz. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talimde, öğretmede uyguladığı usluplardan bir tanesi bu. Fiilleriyle, yapmış olduğu hareketleriyle insanlara bilmedikleri şeyi bazen o şekliyle öğrettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de bu uslubu tamamıyla uyguladığını, ondan bunu örnek aldıklarını da görmüş oluyoruz. Ve yine hadis-i şerifin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri var dedik. Sallu, namaz kılın. Peki buradaki namaz kılın ibaresi vücubiyete mi delalet ediyor? Yani buradaki emir vacip oluşa mı delalet ediyor? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı her hareketin farz olduğunu mu bize aktarıyor? Kıldığı namaz şeklinde diyor ki benim namaz kıldığım gibi namaz kılın diyor. O zaman peygamberin namaz içinde yaptığı her hareket farz mıdır? Diyoruz ki hayır. Buradaki emir farz oluşa delalet etmiyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu hareketlerde eğer farz oluşa deliller var ise o zaman farz oluşa delalet ediyor. Eğer deliller müstahap olduğunu gösteriyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı o hareketin o zaman da diyoruz ki müstahap olduğuna delalet ediyor. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukuya giderken, rukudan kalkarken ellerini omuz hizasında kaldırdığı rivayet olunuyor. O zaman elleri omuz hizasında kaldırmak farz mı? Değil. Diyoruz ki demek ki bu fiili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer delillere baktığımız zaman bunun sünnet olduğunu bize gösteriyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukuya eğildiğinde sırtı dümdüz bir şekilde olur. O hal üzerinde mutmain olana kadar beklerdi. Bu hareketi rukun olduğuna, farz olduğuna mı delalet? Diyoruz ki evet. Çünkü namazını doğru bir şekilde kılmayan kimseye ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Geri döndürüyor. Git namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Onun namazının iptal olduğunu bize aktardığını görüyoruz. O zaman bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince diyoruz ki eğer bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılmak istiyor ise muhakkak ki bu ilme sahip olması gerekiyor. Yani bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu emrini yerine getirmek istiyor ise ki hadisin başında dedi ki buradaki emirler sadece sahabeleri kapsamıyor. Bugün bizi de kapsıyor. Bizden sonra gelecek olan Müslüman insanları da kapsıyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılın diye bize emrediyor ise, bizim onun namaz kıldığı gibi namaz kılmamız için neyi bilmemiz gerekiyor? Onun nasıl namaz kıldığı ilmine sahip olmamız gerekiyor. O yüzden insanlara diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılmak istiyor iseniz, öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Onun nasıl namaz kıldığını öğrenmeniz gerekiyor. O zaman hadis kaynaklarına dönüp Peygamber Efendimizin namaz kılış şekline ile ilgili hadis-i şerifleri ele almanız gerekiyor diyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz içinde yapmış olduğu hareketler, diyoruz ki gayri ihtiyar yapılmış olan hareketler değildir. Bunlar bilakis ibadet kapsamına giren hareketlerdir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda eğilmesi, secdede yedi aza üzerine secde yapması, işte kıyamda dururken ellerini bağlaması, işte rükuda Subhane Rabbiyal Azim demesi, secdede Subhane Rabbiyal A'la demesi, bunların hepsi bilinçli bir şekilde o makamlarda, o mevkilerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kastederek yaptığı şeylerdir. Hepsi ibadet amaçlıdır. Yani birisi işte ben rükuya böyle eğilmeyeyim de şu şekilde eğileyim ne yapamaz? Diyemez. Bu bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اِمْرَانِ اِبْنِ حُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ رَوَاهُ الْبُخَارِ İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam bana şöyle dedi. Namazı ayakta kıl. Şayet gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Şayet gücün yetmiyorsa yan tarafına yatarak kıl. Bazı nuskalarda şu ziyade de ilave edilmiş. Şayet buna da gücün yetmiyor ise ima ile, işaret ile kıl. Hadisi İmam Bukhari'nin rivayet ettiğini görüyoruz. Ve yine hadisin şerhine geçmeden önce müellifin fıkhının anlayışının ne kadar derin olduğunu görüyoruz. Bir önceki hadis-i şerifte bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılmamız gerektiği hadisini müellif orada bize zikretti. Akabinde, onun akabinde bize İmran bin Hüseyin'in aktardığı hadis-i şerifi getiriyor. Eğer Peygamber Efendimizin namaz kıldığı şekliyle namaz kılmaya güç yetiremiyor isen, o zaman bir sonraki merhaleye geçmende senin için bir sıkıntı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namazını ayakta kıl. Eğer ayakta kılmaya güç yetiremiyor isen, o zaman ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Oturarak kıl. Eğer oturmaya da güç yetiremiyor isen, o zaman yan tarafının üzerine yatarak kıl. Eğer buna da güç yetiremiyorsan, o zaman ima ile namazı kılmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Ve yine bu hadisin söyleniş sebebine dönüp baktığımız zaman, İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu'da basur hastalığı var. Bu yüzden namazlarını ayakta kılmakta zorluk çekiyor. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bu nasihatlerde, bu öğütlerde bulunduğunu görüyoruz. Diyor ki, salli kaimen. Namazını ayakta kıl. Peki buradaki namaz, ayakta kılınması gereken namaz hangi namazı içeriyor? Nafileleri, farzları mı içeriyor? Yoksa sadece farzları mı içeriyor? Diyoruz ki asıl itibariyle burada farz namazlar kastediliyor. Çünkü bunun hilafına olan delillerde yine İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu diyor ki Seltun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme an salatir raculi ve huve kaidun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazı oturarak kılan adamın namazını diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Yani bir insan namazı oturarak kılarsa nasıl olur? Diyor ki fekal şöyle dedi. Men salla kaimen fahuva afdal. Kim diyor ayakta kılar ise bu o kimse için daha eftaldir, daha faziletlidir. وَمَنْ صَلَّا قَائِدًا فَلَهُ نِصْفُ الْاَجْرِ الْقَائِمِ Diyor ki kim de oturarak kılar ise ayakta kılmış olan kimsenin aldığı ecrin yarısını alır. Diyor ki وَمَنْ صَلَّا نَائِمًا Kim de uzanmış bir şekilde, yatmış bir şekilde kılar ise, buradaki naim kelimesi uyurken kılarsa manasında değil. Yani uyku yan tarafına yatmış bir şekilde kılar ise nısful ecril qaidi. Oturan kimsenin aldığı ecrin yarısını alır. O zaman ayakta duranın çeyreğini almış olur. Demek ki bu hadis-i şerife baktığımız zaman nafile namazlar hiçbir özür olmadan da oturarak ne yapılabiliyor? Kılınabiliyor. Ama oturarak kılan, ayakta kılanın aldığı ecrin yarısını alıyor. Peki bir insan yattığı yerden nafile namazı kılabilir mi? Yanı üzerine yatmış bir şekilde. Diyoruz ki kılabilir. Peki onun aldığı ecir nedir? Oturarak kılanın aldığı ecrin yarısına tekabül ediyor. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ayakta namaz kılmasını İmran bin Hüseyin'e emrediyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada emrettiği namaz farz namaz. Yani hiçbir özür olmadan kendi başına bir insan ya bugün de yorgunum o zaman ayakta duracağım yeri kıyamı oturarak yapayım o şekliyle namazı kılayım derse olur mu? Olmaz. Namazın rükünlerinden bir rükünü terk ettiği için namazı batıl olur. Bu şekliyle namazı geçerli sahih olmaz. O zaman diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada bahsettiği namaz hangi namazmış Şakir? Farz namazlar. Diyor ki فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا Eğer buna güç yetiremiyor isen, ayakta durmaya güç yetiremiyor isen, bununla ilgili bir sıkıntın var ise, o zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَقَائِدًا O zaman ne yap? Namazını oturarak kıl. Namazını oturarak kıl. Peki burada güç yetirememenin ölçüsü ne? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki güç yetiremiyor isen. Eğer biz bunu güç yetiremiyor ibaresini bütün insanlara sorar isek herkesten ne yaparız? Farklı farklı cevap alırız. Birisi der ki en ufak bir meşakkatte oturarak kılınması gerektiğini anlar. Der ki ben güç yetiremiyorum kardeşim. Ayağım ağrıyor, başım ağrıyor, kolum ağrıyor. O yüzden oturarak kılıyorum. Başka bir insan der ki güç yetiremiyor manası adam ayakta durması o adam için imkansız olursa. Mesela diyorsun adamın beli kırılmış, adam felçli, ayakta duramıyor. O zaman diyor öbür adam ne yapabilir? Oturabilir. Peki diyorsun bunun dışında? Diyor ki bunun dışında olmaz. İlki ne diyordu? En ufak bir problemde hemen oturabilirsin diyor. Bu da diyor ki ayakta kalkma imkanı olmayan kimse için. Bu iki ihtimal de doğru bir ihtimal mi? Diyoruz ki doğru değil. Bir tanesi işi çok kolaya kaçırmışken diğeri de işi ne yapıyor? Çok zorlaştırıyor. Yani illa felç olman veyahut da belinin kırılmış olması mı gerekiyor oturarak kılman için? Hayır. Veyahut da en ufak bir ağrıda hemen oturman mı gerekiyor? Diyoruz ki hayır. O zaman diyoruz ki bunun ölçüsü namaz kıldığın esnada bu sana gelen ağrılar, sana gelen acılar senin kıraatını etkiliyor ise, namazdaki huşunu bozuyor ise o zaman diyoruz ki bir sonraki mertebeye ne yaparsın? Geçebilirsin. Yani düşünün ayakta duruyorsunuz, beliniz ağrıyor. Bu ağrı artık size acı veriyor. Namazına kendini veremiyorsun. Huşun bozuluyor. Oturduğun zaman rahatlıyorsun. O zaman biz bu adama diyoruz ki sen ayakta olan kısmı, o kıyam kısmını ne yapabilirsin? Oturarak tamamlayabilirsin. Bu şekliyle eda edebilirsin.
Şimdi diyelim ki namaza durdu bir kişi. Birinci rekatta bir şey yok. Birinci rekatı normal kıldı. İkinci rekatta da tansiyonu çıktı veya indi. Akabinde yani namaz bozulmuyor. İkinci rekatta oturarak kılabilir. Devam
tabii ki. Eğer ilk rekatı böyle yapabiliyor ise.
Onu anlamışım yani.
Evet. İkinci rekatta onun oturmasını gerektiren bir şey hasıl oldu ise o zaman diyoruz ki oturmasında bir sakıntı
yok.
Ama dediğimiz gibi buradaki ölçü senin namazda huşunu bozabilecek ağrının o seviyeye ulaşmış olması gerekiyor ki bu da her insan kendi nefsine göre ne yapabilir? Bunu tartabilir veyahut da takdir edebilir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا. Diyor ki eğer gücün yetmiyor ise ayakta kılmaya, o zaman ne diyor? Oturarak namazını kıl. Peki burada oturarak namazını kıl ibaresini Enver nasıl anlayacağız? Buradaki oturuş nasıl bir oturuş olacak? Bağdaş kurarak mı oturacağız? İftiraş oturuşu mu olacak? Teverrük oturuşu mu olacak? Hangi oturuş olacak?
Hocam teverrük nasıl rahat ediyorsun?
Nasıl rahat oturabiliyorsun? Diyoruz ki öncelikle burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi de ele almıştık hatırlarsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem attan düştüğü zaman bu kıyam ve rükudan doğrulmadan sonraki o kıyamdaki duruşu oturarak yapıyor dedik. Ayakta namaz kılamıyor. Otururken de bağdaş kurarak oturuyor dedik. İlim ehli bunun eftal olduğunu söylüyor. Ama bir insan bağdaş kurarak oturduğunda hala vücuduna ağrı veriyor ise o zaman farklı farklı ne yapabilir? Oturuş şekillerine, kendisini rahat ettiği oturuş şekillerine geçebilir. Ama diyoruz ki eftal olan, yani nasıl otursa otursun, eğer teşehhütte oturması gerekli olan o sünnet oturuşunu, yani teşehhütte oturma esnasına geldiği zaman o haliyle, sünnet olan haliyle uygulayabiliyor ise eftal olan odur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk oturuşta ne oturuşu yapıyordu? İftiraş oturuşu. Yani sağ ayağının üzerine, sol ayağının üzerine oturuyordu. Sağ ayağını da dikiyordu. Değil mi? Son oturuşta nasıl yapıyordu? Teverrük oturuşu. Sol kalçasının üzerine oturuyordu. Sol ayağını sağ ayağının altından geçiriyordu, çıkartıyordu. Diyoruz ki yani bu sünnet olan yerlerde bu şekliyle oturmak onun huşusunu bozmuyor ise o zaman bu oturuşlarda ne yapar? Sünnete ittiba eder. Bunlar da sünneti ne yapmaz? Terk etmez.
Sandalyede oturmak veya bağdaş kurmak veya iftiraş veya teverrük oturuşu sıralamasında hangisi tercih edilir?
Yani delile baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bağdaş kurarak oturduğunu görüyoruz. Ama bir insan diyorsa ki ben bağdaş kurduğum zaman benim bu ağrılarım veyahut da adamın sıkıntısı ayaklarında, ayakları kıvrılmıyor, katlayamıyor. O zaman bu adama deriz ki ayaklarını düz olarak otur. Diyor ki öyle de oturamıyorum. Ben ancak sandalyede rahat ediyorum. O zaman ona deriz ki sandalyede. Yani bu kişinin durumuna göre oturuş şekli ne yapılabilir? Şey yapılabilir. Ama bir insan tercih edecekse ilk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta durması gerekirken duramadığı zaman oturuş şeklini tercih etmesi gerekir. O oturuşta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağdaş kurarak oturduğu rivayetlerde bize geliyor. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. Eğer diyor oturmaya da güç yetiremiyor isen, biraz önce güç yetirmenin vasfını bahsettik, ona da güç yetiremiyor isen, o zaman diyor ki yanı üzerinde olduğun hal üzerinde, yanı üzerine yatmış bir şekilde ne yap? Namazını kıl. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi yanı üzerinde yatacağını bize bildirmiyor. Yani sağının üzerine mi yat, solun üzerine mi yat, böyle bir açıklama bize gelmiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den genel manada baktığımız zaman her zaman sağa, sola tercih ettiğini ne yapıyoruz? Eftal gördüğünü biliyoruz. İlim ehli diyor ki sağ tarafa doğru yatmak, sol tarafa doğru yatarak kılmaktan daha faziletlidir. Ama adam sağına yatamıyor ise o zaman ne yapar? Soluna yatarak namazını eda edebilir.
Peki hocam sırtı üzerine yatma.
Ona da geleceğiz şimdi. Eğer diyoruz ki eğer sağ ve sola yatamıyor ise yani burada sağ soldan kastımız yüzün kıbleye dönecek bir şekilde sağa yatmak veyahut da yüzün kıbleye dönecek şekilde sola yatmaktan kastediyoruz. Eğer bu yatışlarda da sıkıntı var ise o zaman ayaklarını kıbleye doğru uzatıp şöyle hafif bir yatış şey olur ya hastanelerde hani yatakların sırtına yastık koyarak mesela bu şeyi tercih eder. Ayaklarını ne yapar? Kıbleye doğru uzatarak bu şekliyle namazını eda edebilir. Eğer adam orada diyoruz ki o oturuş halinde olduğu için ayakta kıyam olmadığı için rükuda secdede olduğundan biraz daha ne yapar? Eğilir. İma ile namaz kılar ki bir sonraki hadis-i şerif, alacağımız hadis-i şerif bunun ile alakalı. Diyoruz ki sağına soluna yatma imkanı yok ise bir insan arkasına yastık koyarak, oraya yaslanarak ne yapabilir? Ayaklarını kıbleye doğru uzatarak kılmasında da bir sakınca, bir beis olmadığını söylüyoruz. Bazı ilim ehli bu hadisin bize aktarılmasıyla ilgili ayakta kıl, ayakta kılamazsan ne yap diyor? Oturarak kıl. Oturarak kılamazsan yanı üzerine kıl. Eğer öyle de kılamıyor isen o kimseden namaz düşer diyorlar. Bazı ilim ehli diyor ki, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapıyor? Üç tane mertebeden bahsediyor. Onun akabinde bir şey zikretmiyor. O yüzden o kimseden namaz düşer diyorlar. Ama diyoruz ki bu görüş ilim ehli arasında doğru bir görüş değil. Çünkü diyoruz ki senden bu fiiller düşse de namaz sadece fiillerden oluşmuyor. Değil mi? Bunun akabinde neler var? Namazda yapılan bir fiiller var. Aynı zamanda namazın içinde sözlü olan ibadetler, zikirler var. Diyoruz ki kul Rabbinden gücü ölçüsünde korkar. Fettakullaha mestata'tum. Fettakullaha, Allah'tan korkun. Mestata'tum, gücünüz yettiğiniz ölçüde. Dayanabildiğiniz, gücünüz yettiği bir ölçüde. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki İza emertukum bi emrin fe'tu minhu mestata'tum. Eğer size bir şeyi emrediyor isem gücünüz yettiği ölçüde o emre ne yapın? Uyun. O zaman diyoruz ki buradaki doğru olan görüş o kişiden namaz içinde yapması gereken o fiiller düşer. Onları ima ile yapar. Bunun akabinde ne yapar? Sözlü olan namaz içindeki bu zikirleri yerine getirir. Yani namaz hiçbir zaman o insandan düşmez. Peki bir adam düşünün. Adam hiç hareket edemiyor. Felçli. Bütün vücuduna felç inmiş. Ve aynı zamanda adamın dilinin de yani o felçten isabet ettiğini düşünün. Yani bu adam ne hareket edebiliyor ne de diliyle o zikirleri, dilini hareket ettirerek o zikirleri söylüyor.
Ama dilini hareket ettirmeden de zikri yapabiliyor hocam.
İşte diyoruz ki bu konumda dahi olsa bir insan evet, o insandan yeniden namaz ne diyoruz? Düşmüyor. Kalbiyle bu adam namaza niyet eder. Aynı şekilde olduğu hal üzerinde rukuya eğileceği zaman içinden kalbinden tekbir getirir. Rukuda olduğunu niyet eder. Sonradan rukudan doğrulmaya niyet eder. Aynı kılmış olduğumuz namazları bu şekliyle kalbinden eda ederek namazını kılmış olur. Diyoruz ki bir insandan ancak namaz ne zaman düşer? Aklı başından gidince. Yani düşünün adam kendini bilmiyor. Artık delirmiş, deli hükmünde. O zaman diyoruz ki bu adam zaten mükellef.
Veya ilaçlardan dolayı şuur kaybı olabilir.
Yani adam o şuur kaybı zamanında bundan mükellef değil. Ama aradan bir ay geçti, adam artık normale döndü. O zaman iyileşti. O zaman diyoruz ki sen bu namazdan sorumlusun. Ama bu aradaki bu zaman diliminde kendinde değildin, ne yaptığını bilmiyordun. O zaman diyoruz ki sen bu zaman diliminde mükellef değilsin.
Peki.
Geliyor şimdi. Şimdi diyoruz ki kılmıyor. Diyoruz ki bu adam felçli olan adam, dili oynamayan adam ne yapar dedik? İma ile namazlarını eda eder dedik. Peki şöyle düşünün. Adam abdest alamıyor. Abdest alamıyor. Onun yerine teyemmüm de yapamıyor. Ve bu adam üstünü başını, elbisesini, bedenini, namaz kılacağı yeri de kirletiyor. Gelecek yardımcıları da yok. Onu temizleyecek, sürekli onunla ilgilenecek etrafında insanlar da yok. Mesela öğle namazının vakti girdi. Bu adam bu hal üzerinde. Abdest almamış. Onun yerine teyemmüm alma ihtimali diyor. Kendi yattığı yerden kalkamıyor. Örnek veriyorum altına bez bağlamışlar. Bezini ıslatmış. O bez taşmış. Bulunduğu yeri ıslatmış. Elbisesine her tarafına bulaşmış. Ki genelde böyle yaşlı olan insanlarda etrafındaki insanlar veyahut da o insanın kendisi bu durumu namazı kılmaya elverişli görmeyip namazı ne yapıyor kendisi? Terk ediyor. Ama aklı başında. Yani namaz kılsa nerede ne yapacağını biliyor. Ama içinde bulunduğu halden dolayı namazın kendisinden düştüğünü zannediyor. Peki bu insan bu vaziyette, bu hal üzerinde namazını kılmaya devam edecek mi? Yoksa namaz kılmaya elverişli değil mi bu içinde bulunduğu durum? Diyoruz ki ne hal üzerine olursan ol. Eğer aklın sende olduğu sürece bu hal üzerinde de olsan namazını terk etme gibi bir insanın lüksü yok. Namazını her halükarda eda edeceksin.
O zaman da yani tamam suyla abdest alamıyor. Teyemmümü yani mimiklerinle mi yani teyemmüm alırmış gibi
eğer abdest al etmiyor. Hayır abdest almaya gücün yetiyorsa abdest alıyorsun.
Alamıyor.
Abdest almaya gücün yetmiyorsa teyemmüm alıyorsun.
Onu da alamıyor.
Teyemmüm almaya da gücün yetmiyor ise artık sen taharetten sorumlu değilsin. Aklından teyemmüm aldığını, aklından abdest aldığını geçirmeyeceksin. Böyle bir şeyden, böyle bir mükellefiyetin yok senin.
Hayır.
İki tane şart var. Ya abdest alacaksın, ya teyemmüm. İkisini de yapamıyorsan, üçüncü bir şartı yok. Artık senden taharet şartı ne yapıyor?
Düşüyor.
Senden taharet şartı, düşüyor.
Tamam.
Dedik ki, buradan da dönüp baktığımız zaman, yani namaz ibadetinin diğer ibadetlere göre ne kadar üstün bir ibadet olduğunu görüyoruz. Diğer ibadetlere bakın. Mesela oruç. Bir insan ne bileyim kalp hastası olabiliyor, şeker hastası olabiliyor, başka bir hastalıklara maruz kalabiliyor. O adama ne diyoruz? Hayır, sen böyle hasta olsan da orucunu bırakamazsın mı diyoruz? Değil mi? O adama oruç tutmayı mecbur kılmıyoruz. Ya onun yerine fidye veriyor veyahut da başka bir şeylere yönlendiriyoruz. Ona da gücü yoksa o zaman o adamdan düşüyor. Yani adamın parası da yok, yedirecek kimsesi de yok, orası yok, hiçbir şey yok. O zaman adama hala sen oruç tut, git borç al, onu yap, böyle yap demiyoruz. Veyahut da adam hac ibadetine bakın. Adamın parası var, sağlığı yok. Bu adama sen mecbur hacca gitmek zorundasın diyor muyuz? Hayır, sen bu farzdan sorumlu değilsin diyoruz. Veyahut da adamın sağlığı, sıhhati var, güçlü, kuvvetli ama hacca gidecek parası yok. Oraya ulaşacak imkanları yok. Bu adama senin üzerine hac farz, sen bu halde gitmiyorsun, bundan dolayı günahkarsın diyor muyuz? Demiyoruz. Ama
hocam lafınızı kesin. Televizyonda bir iki sefer gördüm. Bir de sedyeyle gördüm. Böyle sedyede hafif kaldırmışlar. Sedyenin şeyini. O vaziyette. Yani parası var ama o vaziyette gidiyor.
Yani varsa onları da bu hac esnasında onunla ilgilenen birisi varsa tekerlekli sandalye onu götürebiliyor ise nerede ne yapacağını biliyorsa bunda bir sıkıntı yok. Yani onun oraya gidecek bir yolu var. Uçakta gidip gelebiliyor. Bir sıkıntısı yok. Orada da onunla birlikte gezecek insanlar var ise refakatçısı var ise o zaman bir sıkıntı olmaz. Haccı yapabilir. Ama diyoruz ki refakatçısı yok ama parası var. Gidemiyor. Sıkıntısı var. Bu adama sen gitmek zorundasın. Bu halde de olsan, felç de olsan oraya gitmek zorundasın demiyoruz. Ama namaz ile ilgili dönüp baktığımız zaman aynı şeyi söylemiyoruz. Biraz önce verdiğimiz örnekteki adam felç, altına ıslatıyor, abdest alamıyor, teyemmüm alamıyor. Temizleme imkanı yok. Belki hala o yaptığı ne bileyim çişi, kakası hala üzerinde. O hal üzerine namaz kıl diyor muyuz? Diyoruz.
Kıbleye bile dönemiyor.
Kıbleye dönemiyor. Bir sürü şey ne yapabilir? Buna üzerine eklenebilir. Tabii aynı şekilde kıbleye dönme şartı olmadığı zaman o insandan düşer. Diyoruz ki bu ayakta durma, oturma sadece hastalıkla da sınırlı olan bir şey değil. Mesela düşünün gemide gidiyorsunuz. Tam büyük dalgaların olduğu, okyanusta olduğunuzu düşünün. Yani gemide namaz kılma, ayakta namaz kılma ihtimalin yok. Ayakta dursan bir o duvara çarpacaksın, bir o duvara çarpacaksın. O zaman bu adam oturarak namazını eda edebiliyorsa öyle etmek zorunda mı?
Evet.
Diyoruz ki o zaman oturur. Senden kıyam ne yapar? Düşer. Yani sadece kıyamın düştüğü yer hastalık değil. Mesela uçakta gidiyor. Ne bileyim hani aklınıza örnekleri çoğaltın. Olduğun yerde ayağa kalkamıyorsun. Tam doğrulamıyorsun. Ruku edecek gibi pozisyondasın. Hani kalkacak bir yerin yok. Veya uçak türbülansta bir şeyler var. Namazın vakti çıkıyor. Yani bu örnekleri ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Yani sadece hastalık ile sınırlı olan bir durum değil. Adam esirdir, bir yere bağlamışlardır. Abdest alamıyordur. Teyemmüm alamıyordur. Bağladıkları için üstünü başını değiştiremiyordur. Değil mi yani? Bunu ne yapabilirsiniz? Farklı şekillerde çoğaltabilirsiniz. Dediğimiz gibi günümüzdeki o insanların, o yaşlı insanların hastanede olsun, evde olsun, o işte babalarımızın, dedelerin 80-90 yaşına gelmiş, bakıyorsun belli bir zamandan sonra namazlarını kılmıyor. Niye diyorsun? Üstüm temiz değil diyor, üstüme bulaştı diyor, şöyle oldu, böyle oldu. Namazı terk ettiğini görüyoruz. Diyoruz ki bu yanlış. O insanları bunun yanlış olduğunu, olduğu hal üzerine de namazı eda edebileceğini onlara söylememiz gerekiyor. Son hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Bununla birlikte bu babı da bitireceğiz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılma şekliyle ele aldığımız hadisleri noktalayacağımız son hadis-i şerif. Bundan sonra inşallah haftaya Allah ömür verir ise sucudu sehv, namazda hata ile, namazda yapılan hatadan dolayı sehv secdesi diyoruz ya, onunla ilgili işte tilavet secdesi, şükür secdesi ile ilgili alakalı hadisleri ele alan o babın, o kısmın içine gireceğiz inşallah. Son hadis-i şerifimiz Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمَرِيضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ اِيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِ بِسَنَدٍ قَوِي وَلَاكِنْ صَحَّهَهُ أَبُو حَاتِمْ وَقْفَهُ. Diyor ki Cabir radıyallahu anhu, Nebi aleyhisselam yastık üzerine secde eden bir hastanın yastığını alarak, atarak şöyle dedi. Bir adam düşünün. Adam secde edeceği yerde ayakta normal namazını eda edemediği için ne yapıyor? Kendisine bir yastık verilmiş. Secdeyi o yastığın üzerine secde ederek yapıyor. Kendisi yere eğilemediği için yeri kendisine
getiriyor.
Kendisine yeri kaldırmış oluyor. Düşünün yani oturuyorsun. Önüne mesela bir sandalye, bir masa getirildi. Onun üzerine işte yastık koyuldu. Onun üzerine secde ederek bu şekilde namaz kılan birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Önündeki yastığı alıyor, atıyor, fırlatıyor, alıyor, fırlatıyor. Ve ona şöyle diyor. Diyor ki gücün yetiyorsa yere secde yap. Gücün yetiyor ise normal kılınması gerektiği gibi namazını ne yap? Eda et. Yoksa diyor ima ile secde yap. Yoksa ima ile secde yap. Yani ima ile secde ne? Oturduğun zaman ne yap? Rukuya murad ettiğinde, rukuya gitmek istediğinde vücudunu biraz eğ. Secdeyi kastettiğinde ne yap? Vücudunu o rukuda eğdiğinden biraz daha aşağıya eğerek kendini secdedeymiş gibi düşün. Bu halde ne yap? Secdeni eda et diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu nasihatlarda bulunuyor. Diyor ki secden rukundan daha aşağı olsun. Ettiğin secde etmiş olduğun rukudan ne olsun? Yani vücudunu daha aşağı doğru ey diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu nasihatlerde bulunuyor. Bu hadis-i şerifi de Beyhaki güçlü bir senetle, kavi bir senetle rivayet etmiş. Ebu Hatim ise hadisi mevkuf olarak sahih olduğunu söylüyor. Hadisin mevkuf olarak sahih olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Hadis, mevkuf hadis ne demek? Hatırlayan var mı? Mevkuf. Ha, diyoruz ki hadis Cabir radıyallahu anhu'nun sözü olarak sahih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak sahih görmüyor Ebu Hatim. Ama Beyhaki hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güçlü olan bir senetle nispet ettiğini bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yastığın üzerinde biraz önce söyledik. O namaz kılan kimseye ferama biha alıyor yastığı önünden atıyor. Diyor ki ve kale salli alel ard. Yer üzerinde namaz kıl. Buradaki salli, buradaki bir mana usçut. Yani bazı ibareler kendi cüzünden olan bir şeyle ne yapılabilir? Tabir edilebilir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada yerde namaz kıl demiyor. Burada namaz ibaresini kullanıyor ama neyi kastediyor? Namazdan bir cüz, bir parçayı kastediyor, secdeyi. Yani usçut alel art. Eğer gücün yetiyor ise ne yap? Yere secde et. Ve illa eğer buna gücün yetmiyor ise fe'avmi imaen. O zaman imalı bir şekilde, ima ederek, işaret ederek, değil mi? Kendini vücudunla ima ederek namazını kıl. وَجْعَلْ سُجُودَكَ اَخْفَدُ مِنْ رُكُعِكَ Secdeni diyor rükuda olduğun halden biraz daha aşağıda tut. Bu hadis-i şerife de dönüp baktığımız zaman İslam dininin bizden tekellüf istemediğini görüyoruz. Tekellüf ne? Yani sen yere secde etmeye imkanın yok iken İslam dini sana bunu kolaylaştırmış. Kendini zora sokup o yeri kendine kaldırmaya çalışma. İşte oraya bir şeyler koyup, yastık koyup onun üzerine secde etmeye çalışma. İslam dini senden bu zorluğu istemiyor. Sana bu din kolaylık dini diyoruz. Kolaylaştırmış. Eğer secde edemiyorsan ne yapacaksın? Rükuda, eğer rükuda yapamıyorsan oturduğun yerde biraz eğileceksin. Secdeyi kastettiğin zaman o eğildiğinden biraz daha aşağı eğilerek secdeni yapacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o adamın önünden o yastığı alıp fırlatması da bu olaydan razı olmadığını ne yapıyor? Gösteriyor. Yani yapmış olduğu bu fiilden razı olmadığını gösteriyor. O zaman dönüp baktığımız zaman bir insan ne kadar iyi niyetli olsa da çünkü bu adam bu yastığı kendine yukarıya doğru kaldırarak meşakkat içinde olarak ne istiyor? Hayır istiyor değil mi? Namazını daha güzel bir şekilde eda etmek için bu hareketi yapıyor. Ama yaptığı hareket Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dinde olmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu iyi niyetinden dolayı onu takdir etmiyor. Şöyle bir şey demiyor. Allah senden razı olsun. Allah hırsını arttırsın. Ne güzel de bir şey yaptın. Bak yeri kendine kaldırdın. Secdeye gidemiyordun. Secde sana geldi. Secde yeri sana geldi. Ne güzel bir iş yaptın demiyor. Önündeki yastığı alıp atıyor. Diyor ki ayakta kılabiliyorsan ayakta kıl. Eğer ayakta kılmaya gücün yetmiyorsa da o zaman ima ile kıl diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle nasihat ettiğini görüyoruz. Dersimizi burada noktalayalım. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.